Ayrım 23.
Sayfa 250. 13. bölüm. Kuru incirler. Senenin ayları içinde her ay hangi mevsime ait olduğunu bilir ve ona uygun davranır İstanbul'da. Tek bir ay dışında. Mart. Mart İstanbul'da en dengesiz aydır. Hem psikolojik hem fiziksel açıdan. Bir bakmışsın ki bahar mevsimine ait olduğuna karar vermiş, ılık ve mis kokulu. Derken fikrini değiştirip kışa döner. Her yere karayel dolu saçar. Bugün ise günlerden 19 Mart. Olağanüstü güneşli bir cumartesi. Mevsim normallerinin hayli üzerinde. Asya ile Aymanuş Ortaköy'den Taksim'e uzanan genişçe yolda yürürken süveterlerini çıkarmışlar. Asya'nın üzerinde beş ve karamel tonlarına boyanmış uzun bir batik elbise var. Attığı her adımda kat kat kolyeleri ve bilezikleri şangırdıyor. Aymanuş ise kendi tarzına sadık gene. Ayağında kot pantolon, üzerinde University of Arizona tişörtü, pastel pembe. Dövme dükkanını ziyaret için Taksim'e gidiyorlar. Sonunda seni Aram'la tanıştıracağım için çok memnunum dedi Asya bez çantasını bir omzundan diğerine geçirirken. Çok hoş bir insandır. Daha önce de adını söylemiştin ama kim olduğunu bilmiyorum. Aram, Zeliha teyzenin şeyi. Asya İngilizce doğru kelimeyi bulmak için susmuştu. Erkek arkadaş biraz hafif kalıyordu. Koca teknik olarak yanlıştı. Müstakbel koca pek mümkün görünmüyordu. Nişanlı daha uygun gibiydi ama resmen nişanlanmamışlardı. Zeliha teyzeninki dedi en nihayetinde. Yolun karşısında zarif işlemeli Osmanlı kemerinin altında duran iki çingene çocuk dikkatlerini çekti. Birisi çöpten topladığı teneke kutuları at arabasına yığmakla meşguldü. Ötekisi arabanın ucuna oturmuş kutuları ayırıyor havasındaydı. Ama aslında çalışıyormuş gibi yapıp güneşin tadını çıkarıyordu. Asya böyle bir hayatın hiç de fena olmayabileceğine kanaat getirdi. At arabasındaki çocuğun yerinde olmak için neler vermezdi ki? Evvela gidip bulabildiği en bezgin, en beleş beygiri satın alırdı. Sonra her gün at arabasını İstanbul'un yokuşlu sokaklarında bir aşağı bir yukarı sürüp gazete mazete toplardı. İnsan hayatının en sevimsiz nesnelerini keyifle toplar, cilalı yüzeyler altında kokuşarak çürüyen artıkları şefkatle bağrına basardı. İstanbul'da çöp toplayıcıları, ondan da Kafe Kundera'daki arkadaşlarından da çok daha gerilimsiz bir hayat sürüyor olmalıydı. Çöp toplayıcı olsaydı, atlardı at arabasına, Meltem saçlarını okşar, güneş kemiklerini ısıtırken ıslıkla Johnny Cash şarkıları çalarak dolanırdı sokaklarda. Olur da densizin biri bu asude ahengi bozmaya cüret ederse her ferdi muhtemelen başka bir suçtan yatıp çıkmış devasa çingene sülalesini üzerine salar, ödünü patlatırdı. Haliyle onun da bir sabıkası olurdu. Ara sıra tutuklanır, çarnaçar ve çarçabuk alışırdı kelepçelerin soğuğuna. Zorluklarına rağmen hava ayaz yapmadığı müddetçe çöp toplamanın gayet eğlenceli olacağı sonucuna vardı Asya. Üniversiteden mezun olduğunda daha iyi bir iş bulamazsa hatırlamak üzere zihninin bir köşesine not etti bu saptamayı. Ardından bir ıslıktır tutturdu. Up in the morning, out on the job. Work like the devil for my pay. But that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Sabahın köründe işe koyulur, köpek gibi çalışırım bir maaş için. Oysa şu şanslı güneş hiçbir şey yapmadan dolanır durur gökyüzünde. Ancak mısranın sonuna geldiğinde Aymanuş'un birkaç dakika evvel sorduğu soruyu hala ayrıntılı bir cevap beklediğini fark edebildi. Zeliha teyzeyle Aram'ın ne zamandır birlikte olduklarını Allah bilir. Üvey baba diyebilirim herhalde ona. Ya da daha tutarlı olsun diye üvey enişte. Öyle bir şey işte. Neden evlenmiyorlar? Evlenmek mi? Asya bu kelimeyi dişlerin arasına sıkışmış bir yemek artığı gibi tükürüverdi. Tam o esnada çöp toplayıcıların yanından geçiyorlardı ve rol modellerini daha yakından incelediğinde onların oğlan değil kız olduklarını gördü hayrette. Bu daha da hoşuna gitti. Çöp toplayıcı olmak için bir başka sebep de cinsiyet sınırlarını bulanıklaştırmak olabilirdi pekala. Dudaklarının arasına bir sigara koydu ama yakmak yerine çikolata çubuğuymuş gibi bir müddet ucuna emdi. Sonra bir düşüncesini açığa vurdu. Aram'ın evlenmekten yana derdi olduğunu sanmam da Zeliha teyzenin hiç işi olmaz o taraklarda. İyi ama neden? Diye sordu Aymanuş. rüzgarın yönünün aniden değişmesiyle Armanus keskin bir deniz kokusu çekti içine. Tam anlamıyla bir esaslar hercümercisiydi bu şehir. Bazısı kesif, fena kokular. Bazısı araba parfümleri kadar tatlımsı ve baygın. Hangisi olursa olsun aldığı her koku bir yiyeceği hatırlatıyordu Armanus'a. Öyle ki biraz daha kalsa burada galiba hepten yenebilecek bir şey gibi algılamaya başlayacaktı İstanbul. Bir peynirli pastaydı bu şehir. Aralarda katman katman tarih. Bolca batılılaşma kreması sıvanmış üzerine. Bohem süslemeler serpiştirilmiş orasına burasına. Kenarlarına doğulu sos bulaşmış ve rendelenmiş moderniteyle tamamlanmış. 8 gündür buradaydı ve süre uzadıkça İstanbul ilk günkünden çok daha karmaşık görünüyordu. Şehre henüz alışmamış olsa da bu şehirde yabancı olmaya alışıyordu belki. Babam her kimse Zila teyzenin onunla tecrübesinden sonra evlilik fikrinden soğuduğunu tahmin ediyorum diye devam etti Asya. Erkeklere itimat etmekte güçlük çekiyor galiba. Onu anlayabiliyorum dedi Armanus. Peki bir ilişkiden sonra toparlanmak söz konusu olduğunda iki cins arasında büyük fark olduğunu düşünmüyor musun sen de? Yani kadınlar berbat bir evlilik ya da ilişki işte her ne boksa yaşadıktan sonra genelde uzunca bir süre başka bir ilişkiden kaçıyorlar. Erkekler içinse tam aksi geçerli. Bir felaketi atlatır atlatmaz derhal yenisini aramaya başlıyorlar. Erkekler yalnız yaşamıyor. Armanus başının tek bir hareketiyle onu onayladı ama kendi anne babasının durumu bu şablona uymuyordu. Onun annesi ilk evliliği biter bitmez evlenmiş, babası ise bugüne kadar bekar kalmıştı. Yine de bu karşı örneği vermek yerine bir soru sordu. Şu Aram nereli? Buralı, bizim gibi dedi Asya düşünmeden. Ama duraladı daha lafını bitirmeden. Neyin sorulduğunu anladı birden. Kendi gafletine kendi de şaşarak bir süredir emdiği sigarayı yakıp bir nefes çekti. Nasıl olmuş da bu bağlantıyı kuramamıştı? Aram, İstanbullu Ermeni bir ailenin çocuğuydu. Teorik olarak Ermeniydi. Yine de Aram ne Ermeni, ne Türk, ne de başka bir milliyetten olabilirmiş hissini veriyordu. Aram ancak Aram olabilirdi. Nevi şahsına münhasır. Kendine has bir türün, kendine has bir üyesiydi. Büyücüydü o. İflah olmaz bir romantik. Siyaset bilimi profesörü olacağı yerde Akdeniz kıyısında yarım metruk bir köyde balıkçılık yapmaya meyel olduğunu sık sık itiraf eden bir entelektüeldi. Kırılgan bir kalp, billur bir ruh, ayaklı bir vicdan, mülayim bir ütopyacı, halim bir vatandaş, potansiyel bir kaçaktı bu toplumda. Zeki ve onurlu bir adam. Aram buydu. Ne bir eksik ne bir fazla. Asya onu asla kolektif bir kimlik içine düşünmemişti. Bu minval üzere bir şeyler söylemek içinden gelse de kendini tuttu ve usulca aslında Ermenidir dedi. Tahmin etmiştim dedi Armanus hafifçe gülerek. Yolun geri kalanında pek konuşmadılar. 5 dakika sonra dövme dükkanındaydılar. Hoş geldiniz diyerek sevinçle karşıladı onları Zeliha teyze. İkisini de sıkı sıkı kucakladı. Parfümü her neyse yoğundu alabildiğine. Baharat, ağaç ve yasemin karışımı. Mini bir kot etek, daracık siyah bir gömlek, uzun biçimli bacaklarını saran siyahımtırak naylon çoraplar giymiş, siyah ruj sürmüş, aynı renk taştan bir hızma takmıştı. Siyah saçları göz alıcı bukleler halinde omuzlarına iniyordu. Aralarında bazılarını öyle parlak bir renge boyamıştı ki halojen ışıkların altından her geçişinde ışıldıyordu. Armanus'un ağzı bir karış açık kalmıştı. İlk defa Asya'nın çocukluktan beri annesinin karşısında hissetmiş olduğunu tahmin ettiği korkuyla karışık hayranlığı sezmişti. İçerisi küçük çaplı bir müze gibiydi. Girişin hemen karşısına çerçevelenmiş devasa bir fotoğraf vardı. Milliyeti belirsiz, muntazam bir kadın vücudu. Belden yukarısına yapılmış, lamelif dövmeleri sergileyebilmek için arkasını dönmüştü. Kadının beline kadar inen bu dövme bir Osmanlı minyatürüydü özünde. Kalabalık bir şölen sahnesine benziyordu. Seyircilerin arasına karışmış ateşbazlar, hayalbazlar ve yılanbazlar hünerlerini sergiliyordu. Bir ip cambazı kadının bir omzundan diğerine uzanan ipin üzerinde yürüyordu. Modern bir kadının sırtında böyle geleneksel bir minyatür irkilticiydi. Çerçevenin altında şu yazı vardı. Dövme zaman ötesinden gönderilmiş bir mesajdır okuyabilene. Dükkanın her yerinde yüzlerce dövme deseni ve piercing takısının sergilendiği ince uzun vitrinler vardı. Armanus dövmelerin çeşitli başlıklar altına toplandığını anladı. Güller ve dikenler, kanayan kalpler, bıçaklanmış kalpler, şaman tarzı, tüyler ürpertici tüylü yaratıklar, tüysüz ama aynı ölçüde tüyler ürpertici mahlukat, milliyetçi motifler, sayılar ve isimler, simurg ve kuş ailesi ve son olarak sufi simgeleri. İçeride fazla insan olmamasına rağmen dinmeyen bir uğultu vardı nedense. Armanus bu kadar az insanın bu kadar çok ses çıkarttığına şahit olmamıştı daha önce. Yeni gelenler hariç 6 kişi vardı odada. Zeliha teyze, saçları havuç kadar turuncu, elinde iğne tutan egzantrik bir tip, ergen bir çocuk ve annesi, bir de 1970'lerin rock müzisyenlerine benzeyen ve gene o senelerde girdikleri uyuşturucu tribinden henüz kalkmış izlenimi veren 2 adet uzun saçlı, tıraşsız adam. Son ikisinden biri kocaman, rahat bir koltukta oturuyor. Mütemadiyen arkadaşına takılıyor. Bir yandan da sol bileğine mosmor bir sivrisinek dövmesi yaptırıyordu. İğneli egzantrik tip, Zeliha teyzenin asistanı ve yetenekli bir dövme sanatçısıydı. O çalışırken dövme iğnesinin ne kadar çok ses çıkarttığına şaşan Armanus da onu seyrediyordu. Merak etme, çıkardığı ses verdiği acıdan fazladır dövme iğnesinin, dedi Zeliha teyze aklını okur gibi. Sonra göz kırparak ilave etti. Hem bu müşteri alışık, 20. dövmesi filandır herhalde. Dövme bazen bağımlılık haline alır, bir tane yetmez. Her yeni dövmeden sonra bir tane daha yaptırmak istersin. Bağımlılık tedavi merkezleri neden bunu listelerine katmıyorlar acaba? Armanus hırpani rock müzisyenini gözünün ucuyla seyrederek uzun müddet sessiz kaldı. Derken dayanamadı. İnsan bileğine neden mor bir sivrisinek yaptırır ki? Zeliha teyze görmüş geçirmiş bir edayla güldü. Neden mi? Burada bu soruyu hiç sormayız. Bu dükkanda normalliğin hükümdarlığını reddediyoruz. Bir müşteri hangi deseni istiyorsa eminim bir sebebi vardır. Kendisinin bile bilmediği bir sebep. Asla neden diye sormam. Ya piercingler? Aynen, dedi Zeliha teyze, burnundakini işaret edip gülerek. Bu piercing 19 yıllık. Asya'nın yaşındayken kendim yaptım bunu. Sahi mi? Sahi ya. Banyoya kapandım. Yanıma ufak boy bir havuç, sterilize edilmiş bir iğne, uyuşturmak için buz ve bolca öfke aldım. Her şey müthiş öfkeliydim o dönemde. En çok da aileme. Ben bunu kotarırım dedim kendi kendime. Ellerim sinirden titriyordu. Bu yüzden de ilk seferinde yanlış yeri derdim. Çok kanadı. Ama sonra tekneyi kaptım. Sahi mi? Dedi Armanus tekrar ama bu sefer söylenenlere inanmazmış gibi bir hali vardı. Heh diye gururla burnunu okşadı Zeliha teyze. Bir halka taktığım gibi banyodan çıktım. O zamanlar annemi delirtmeye bayılırdım. Oturduğu köşeden bu sözleri duyan Asya annesine imalı imalı baktı. Ama esas şunu söylemek istiyorum. Burnumu yasak olduğu için derdim. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Geleneksel bir aileden gelmişsin. Piercing falan hak getire. Madem öyle ben de kendi işimi kendim gördüm. Ama artık devir değişti. Bunun için buradayız. Bu dükkanda müşterilerimize salık verir, öneriler getiririz. An gelir, isteklerini reddederiz ama onları asla yargılamayız. Asla neden diye sormayız. Hayatta çok erken öğrendiğim bir şey varsa budur. İnsanları yargılarsan eğer, onlar da gidip inadına bildikleri gibi yaparlar. Deminden beri annesiyle vitrinlerdeki çeşitlere bakan genç çocuk Zeliha teyzeyi çağırdı. Bu ejderin kuyruğunu bütün kolumu kaplayacak kadar uzun yapabilir misiniz? Dirseğimden bileğime kadar uzanmasını istiyorum. Hani kolumda sürünüyormuş gibi olabilir mi? Daha Zeliha teyze cevap veremeden annesi araya girdi. Aa, delirdin mi? Olmaz öyle şey. Küçük ve basit bir şey yaptıracaktık. Kuş ya da kelebek. Ejder kuyruğuna izin vermedim. Tartışa tartışa ayrıldı anaoğul dükkandan. Başkaları uğradı ardından. Asya ile Armanus kenardan izlediler gelen gideni. Zeliha teyze derme işlerini yapıyor, yardımcısı da dövmeleri bitiriyordu. Her ikisi de seanslardan önce ve sonra ellerini sabunlayıp ilaçlıyorlardı. Bir ara kaşlarını deldirmek istediklerini söyleyen 5 lise öğrencisi geldi. Ama ilk gönüllünün kaşına iğne batar batmaz geri kalanlar fikirlerini değiştirip topu kuladı. Derken takımın armasını göğsüne kazıtmak isteyen bir taraftar uğradı. Parmak ucuna Türk bayrağı dövmesi yaptırmak isteyen biri damladı sonra. Böylece ne zaman birilerine parmağını sallasa bayrak sallamış olacaktı aynı anda. Nihayet sarışın bomba bir travesti çıka geldi. Sevgilisinin ismini parmak eklemlerine yazdırmak istiyordu. Tek mesele sevgilisinin adının 7 harfli olmasıydı. Zeliha teyzeyle travesti kafa kafaya verip harflerin 10 parmağa nasıl dağılacağını ve kalan 3 parmağa ne yapılacağını tartıştılar. Sonunda sol elden başlayarak her ekleme bir harf yazmaya, kalan eklemleri de 3 papatya yapmaya karar verdiler. Nihayet hava karardığında dövme dükkanının olan müşterilerine benzemeyecek kadar normal görünen orta yaşlarında bir adam girdi kapıdan içeri. Dosdoğru Zeliha teyzeye odaklandı. Zaten ondan gayrisini görmeyen gözleri. Aymanuş hiç zorlanmadı adamın kim olduğunu tahmin etmekte. Aram, Martirosyan, uzun boylu, yapılı, yakışıklıca bir adamdı. Dingin bir yüzü, koyu küt bir sakalı, dağınık gür saçları ve her tebessümünde belirginleşen derin gamzeleri vardı. Miyop gözleri çerçevesiz gözlüğünün ardında zeka ile parlıyordu. Zeliha teyzeye bakışlarındaki beğeni ve sevgi fark edilemeyecek gibi değildi. O bir şeyler anlatmaya koyulunca Zeliha teyze tamamlıyor, Zeliha teyze bir saptamada bulunduğunda açıklamasını Aram yapıyordu. Birlikte mucizevi bir uyum yakalamışa benzeyen iki uyumsuzdular. Aram'la konuşmaya başladığında gayri ihtiyari yeni başlayanlar için İngilizcesine geçmişti Armanuş. İstanbul'da tanıştığı her yeni insanın yaptığı gibi olabildiğince ağır çekim bir İngilizceyle tanıttı kendini. Karşılık olarak Aram'ın Britanya aksanıyla mühürlenmiş İngilizcesini duyunca şaşırdı. İngilizceniz ne kadar mükemmel demekten kendini alamadı Armanuş. Nerede öğrendiğinizi sorabilir miyim? Sağ ol dedi Aram. Üniversiteyi Londra'da okudum. Hem lisans hem lisansüstü. Ama istersen Ermenice konuşabiliriz. Maalesef ben konuşamıyorum dedi Armanuş başını sallayarak. Çocukken babaannemden biraz öğrenmiştim. Ama annemle babam boşanınca onun yanında fazla kalamadım. Hep ara girdi. Gerçi 10 yaşımdan 13 yaşıma kadar her yaz bir Ermeni gençlik kampına gittim. Eğlenceliydi. Ermencem gelişti orada ama sonra yine unuttum. Ben de Ermenceyi anneannemden öğrendim dedi Aram gülümseyerek. Doğrusu annem de anneannem de iki dilli büyümemi istiyorlardı. Ama ikinci dilin ne olacağı konusunda tamamen zıt fikirlere sahiptiler. Annem okulda Türkçe, evde İngilizce konuşmamı istiyordu. Ne de olsa büyüdüğümde bu ülkeden ayrılacak, Avrupa'ya yerleşecektim. Ermenice neme gerekti? Ama anneannem galip geldi. Sonunda okulda Türkçe, annemle çarşıda dışarıda İngilizce, evde Ermenice konuşarak büyüdüm. Anneanne ve babaannelerden konuştular bir müddet. Diasporadakilerden, Türkiye'dekilerden, Ermenistan'dakilerden. Aymanuş Aram'ın anlattıklarından ziyade mütevazi halinden etkilenmişti. Akşam 7.30'da Zeliha teyze dükkanı yardımcısına bıraktı ve birlikte yakındaki bir meyhanenin yolunu tuttular. Sen İstanbul'dan gitmeden önce Aram'la Zeliha teyze tipik bir içki muhabbetini görmen için bizi meyhaneye götürmek istediler diye açıkladı Asya Aymanuş'a. İstiklal Caddesi'ne paralel bir arka sokağa kat ederken pencerelerinden travesti fahişelerin sarktığı yıkık dökük bir apartmanın önünden geçtiler. Bilhassa ilk kattakiler öyle yakındılar ki Aymanuş aşırı makyajlı yüzlerini bütün ayrıntılarıyla seçebildi. Köfte dudaklı, cam yarması, kızıl saçlı bir travesti gülerek laf attı. Ne dedi diye sordu Aymanuş. Bileziklerime bayılmış, hepsinin taşıyamayacağım kadar ağırlık yaptığını söylüyor. Aymanuş'un şaşkın bakışları altında Asya bileziklerinden birini çıkarıp kızıl saçlı travestiye uzattı. Beriki hediyeyi sevinçle alıp bileğine taktı ve Asya'nın şerefine diyet kolasını havaya kaldırdı. Bu sahneyi şaşkın gözlerle seyreden Aymanuş, Jean Genet'i düşündü bir an. Burada olsaydı kim bilir neler çıkarırdı bu sahneden. Pencere pervazlarından bakan travestiler, gölgeli yorgun yüzler, manikürlü parmaklar, tesbihli adamlar, şerefe kaldırılan diyet kola kutusu, hediye edilen nazar boncuklu bilezik, ekşi ekşi katmerlenen ter ve meni kokuları, her şeye rağmen kaybolmayan masumiyet. Tüm bunlar buluşup kaynaşabiliyordu İstanbul'un salaş bir sokağında. Lokanta, asmalı mescitte, yarı salaş, hayli ferah bir yerdi. Oturur oturmaz iki garson meze tepsisiyle geldi. Vakti kerahat gelince müşteriler ikişer üçer damladı. Kısa zamanda bütün meyhane dolacaktı. Aynı ölçüde yabancı, bütün bu yüzler, sesler ve kokular arasında Aymanuş mekan duygusunu kaybetti. Herhangi bir yerde olabilirdi pekala. Avrupa'da, Orta Doğu'da ya da Rusya'da. Müşteriler ne kadar da kıpır kıpırdı, mütemadiyen sigara içip birbirlerinin sigaralarını yakıyor, demlenip birbirlerinin bardaklarını dolduruyor, yemek yiyip birbirlerinin tabaklarının tadına bakıyor, konuşup birbirlerinin lafını kesiyor, şarkılar mırıldanıp birbirlerinin ezgilerine eşlik ediyordu. Zeliha teyzeyle Aram rakı içiyordu. Asiye ile Armanuş beyaz şarap. Zeliha teyze sigara, Aram puro içiyor. Görünüşe göre annesinin yanında tütünden uzak duran Asiye ise sinirli sinirli ağzının içini kemiriyordu. Ne o? Bu akşam sigara içmiyorsun dedi Armanuş. Ya sorma dedi Asiye içini çekerek. Sonra sesini iyice alçalttı. Şşş, Zeliha teyze sigara içtiğimi bilmiyor. Her fırsatta neredeyse sadistçe annesini kızdırmaktan zevk alan Asya'nın onun sigara içtiğini saklaması Armanuş'u şaşırtmıştı. Anlaşılan Asya her konuda pabuç gibi bir dille laf edebiliyordu da her ne hikmetse asiliğini yitiriyordu. Mesele büyüklerin yanında sigara içmeye gelince. Garsonlar yemek ardına yemek taşıdılar masaya. Önce mezeler, soğuk yemekler, ara sıcaklar, sıcaklar, tatlı ve son olarak kahve. Buranın kuralı bu olsa gerek diye hayretle bu trafiği izledi Armanuş. Menüden seçmek yerine bütün menü masana geliyor. İçeride hem dumanın hem de gürültünün iyice yoğunlaştığı bir esnada Armanuş bir süredir zihnini kurcalayan soruyu sorma cesaretini nihayet toplayarak Aram'a sokuldu. Amerika'ya gelmeyi düşünmedin mi hiç? Kaliforniya'ya mesela. Orada büyük bir Ermeni cemaati var. Aram bir müddet dikkatlice baktı ona. Sonra arkasına yaslanıp sadece kendisinin bildiği bir espri duymuşçasına tuhaf bir kahkaha patlattı. Armanuş söylediklerinin doğru anlaşıldığından şüphe etmiş olmalı ki eğilip açıklamaya çalıştı. Pek çok İstanbul Ermenisi var Kaliforniya'da. Sen de gelebilirsin. Sana ve ailene yardım etmek için can atacak geniş bir Ermeni cemaati var. Aram bu sefer kahkaha atmadı. Onun yerine buruk bir tebessüm yayıldı suratına. Böyle bir şey neden isteyeyim ki sevgili Armanuş? Burası benim şehrim. İstanbul'da doğdum, burada büyüdüm. Ailemin bu şehirdeki tarihi en azından 500 yıl geriye gidiyor. İstanbul'da Ermeniler İstanbul'a aittir. İstanbullu Türkler, Kürtler, Rumlar ve Yahudiler gibi. Bir zamanlar birlikte yaşamayı başarmıştık. Sonra çok kötü çuvalladık. Şimdi tekrar öğrenmeliyiz kozmopolitliği. Bir daha çuvallama şansımız yok. Yine bir garson belirerek kızarmış kalamar ve midye getirdi. Beyoğlu'nun her sokağını bilirim diye devam etti Aram. Rakısından bir fırt daha çekerek. Sabahları, akşamları, geceleyin neşelenip sarhoş olduğumda o sokaklarda dolaşmayı severim. Boğaz kıyısında pazar günleri arkadaşlarımla kahvaltı etmeyi, kalabalık içinde tek başıma yürümeyi hiçbir şeye değişmem. Bu şehrin kaosuna, yorucu cazibesine, yıllanmayan güzelliğine, vapurlarına, müziğine, hikayelerine, hüznüne, renklerine ve kara mizahına aşığım. Birbirlerinin konumlarını uzaktan bakarak sıkıntılı bir sessizliğe gömüldüler.